Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytene selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12'de 1403 Hicri Kameri 30 Cemadiyosani 1446 ve Miladi 1 Ocak 2025 Çarşamba. Ayrıca İmam Bakır Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Tebrik ediyoruz. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alemi Hüccetül İslam Mehdevi ile İmam Bakır Aleyhisselam veladeti üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, İslam İnkılabı Podcast'ı ve kalıcı etkisimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Devrim lideri Ayetullah Hamenei, Amerikan üslerinin Suriye'de gençler tarafından çiğneneceğini belirtti. Komutan Musevi, düşmanların İran'ın gerçek gücünü henüz görmediklerini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İran ve Avrupa arasında yeni görüşmelerin 13 Ocak'ta başlayacağını belirtti. Şeyh Naim Kasım, direnişin devam ettiğini ve gelecekte daha güçlü olacağını söyledi. Gazze'de şehit sayısı 45.553'e çıktı. Ve Türkiye'de geniş katılımlı gösteride Gazze'deki soykırım kınandı. Şimdi haberler.
İran İslam Devrim Lideri bu sabah şehitlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Amerika'nın Suriye'deki üstlerinin Suriyeli gençlerin ayakları altında mutlaka çiğneneceğini vurguladı. Devrim liderinin resmi ofisinin internet sitesinde yer alan habere göre, İmam Hamenei bu sabah şehit Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 5. yıl dönümü münasebetiyle şehit Süleymani'nin ailesi ve direniş şehitlerinin ailelerinden bir grup vatandaşıyla görüştü. Amerika'nın Suriye'de ardı ardına üsler kurmasına atıfta bulunan Ayetullah Hamenei, bir ulusa ait toprakları işgal edenler orayı terk etmelidir. Aksi takdirde halk onları zorla çıkarır. Amerika üsleri mutlaka Suriye gençlerinin ayakları altında çiğnenecektir dedi. Devrim lideri Ayetullah Hamenei, Suriye'de işgalci güçlerin varlığının sürdürülebilir olmadığını ifade ederken, Suriye, Suriye halkına aittir ve topraklarından sadranlar mutlaka bir gün Suriye'nin cesur gençlerinin gücü karşısında geri çekilmek zorunda kalacaktır şeklinde konuştu. Ayetullah Hamenei, Suriye halkının işgalcilere karşı zafer kazanacağını ve Yemen, Filistin ve Lübnan'daki direnişin devam edeceğini belirtti. Ayrıca Lübnan direnişinin simgesidir, yaralıdır ama dindik ayaktadır ve sonunda zafer kazanacaktır. Yemen'de direnişin sembolüdür ve zafer elde edecektir. Allah'ın izniyle başta Amerika olmak üzere bölgedeki zalim düşmanlar halkın üzerinden ellerini çekmek ve bölgeyi terk etmek zorunda kalacaktır dedi. İmam Hamene'yi Şehit Kasım Süleyman denen kişisel ve ahlaki özelliklerinden övgüyle bahsederken, Süleymani Mektebi'nin ana hedefi olan İslam ve Kur'an'ın tahakkuku yolunda ilerlemeliyiz ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamene'yi Şehit Kor General Süleyman denen Amerika'nın Afganistan ve Irak'taki işgaline karşı 2000'li yılların başında verdiği mücadeleyi değinirken, Amerika'nın bu iki ülkeyi işgal etmesindeki esas amacı İran'dı. Ancak Süleyman'ı Amerika'nın sahte ihtişamından korkmadan sahaya indi ve bu işgallerin Amerika'nın yenilgisiyle sonuçlanmasını sağladı dedi. Ayetullah Hamene IŞİD'in yenilmesinde Süleyman'ın oynadığı eşsiz rolü vurgularken şöyle dedi. Tekfirci terörizme karşı mücadelede Irak'ta gençler tam anlamıyla parladı. Ancak bölgenin kaderini belirleyen bu komplonun başarısızlığa uğratılmasında Süleyman'ı inisiyatif, cesaret ve fedakarlıkta eşsiz bir rol oynadı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, İran'ın gerçek askeri gücünün henüz sergilenmediğini belirterek, direnişin sadece bir fikir ve kültür değil, aynı zamanda her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Tümgeneral Musevi, Şehit Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, direnişin gücünün Aksa Tufanı operasyonundan sonra daha da arttığını söyledi. Musevi, düşmanlar direnişin zayıfladığı algısını oluşturmak istiyor. Ancak direniş her geçen gün daha geniş çapta, daha derin bir şekilde güçleniyor dedi. Düşmanların İran'ın askeri kapasitesi hakkında yanlış bir algı oluşturduğunu ifade eden Musevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücünün %100'ü henüz kullanılmadı. Düşmanların bilmediği pek çok şey var ve bunları bilmelerine gerek yok diye konuştu. İsrail rejiminin kadınları ve çocukları öldürmesinin, hastaneleri, okulları ve evleri yıkmasının bir zafer olmadığını belirten komutan Musevi, eğer başarı ve yenilgiyi yazacak olursak, İsrail rejimini ve destekçilerin yenilgiler listesini yazmamız gerekir dedi. Tümgeneral Musevi, düşmanların direniş taraftarlarına ve bölge halkına sahte zafer algısı dayatmaya çalıştığını, ancak nihai sonucun savaşın sonunda belirleneceğini ifade ederek, herkes bilir ki savaşta ileri geri hareketler zaferin nihai belirleyicisi değildir, gerçek kazanan savaşın sonunda ortaya çıkar diye ekledi. Konuşmasının sonunda komutan Musevi, Siyonist rejimin insanlık değerlerini hiçe sayarak cinayet, çocuk katliamı ve zulümle dolu bir yol izlediğini belirterek, Siyonizm seçtiği bu yol nedeniyle tarih boyunca hiçbir zaman çöp yığınının ötesinden gidememiştir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile Avrupa Trokyası arasında yeni bir görüşme tarihini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan 3 Avrupa ülkesi arasında yeni görüşme turunun 10 Ocak 2025 tarihinde Cenevre'de başlayacağını duyurdu. Garibabadi bu görüşmelerin şu an için sadece görüşme ve istişare niteliği taşıdığını, müzakereler olmadığını belirtti.
Eski Amerika başkanlarından Carter'in İran'a karşı Baas rejiminin dayattığı savaşın başlangıcındaki rolü hakkındaki ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bir siyasi analist, eski Amerika Başkanı Jimmy Carter'in Saddam Hüseyin'in Baas rejimi altında İran'a saldırmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi. TAP haber ağının bildirdiğine göre Fuat İzzet'i birkaç gün önce 100 yaşında hayatını kaybeden eski Amerika Başkanı Carter'in rolünü ilk sosyal medya platformunda ele aldı. İzledi Carter'in dayatılan savaşın başlangıcındaki rolü neydi sorusunu gündeme getirerek şunları yazdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre Carter, Saddam'a sadece İran'ı saldırması için yeşil ışık yakmakla kalmadı, aynı zamanda bu saldırıyı yönlendirmek için aktif çalıştı. Bu siyasi analiste göre teorik açıdan Carter hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tutumu Amerika dış politikasının genel çerçevesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu çerçeve bağımlı ülkeleri koruma ve sistematik olarak Amerika'dan bağımsız hareket eden düşmanları, yani Amerika'ya karşı bağımsız bir politika benimseyen ülkeler düşürme amacını güden düşmanca araçları içerir. izlediği İran İslam Cumhuriyeti'nin destekçi bağımlı ilişkisinden çıkarak Amerika'ya karşı sistematik bir bağımsızlık politikası izlediği için Carter hükümetinin düşmanca eylemlerine özellikle de askeri saldırılara hedef olduğunu belirtti. Üniversite hocası izlediği elde edilen bilgilere göre Amerika'nın eski başkanı Jimmy Carter'in ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski tarafından İran askeri operasyon konusunun Irak'ın İran'a saldırısından en az 9 ay önce gündeme getirildiğini ifade etti. İzlediği Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan belgelerin Carter hükümetinin Saddam'ı İran'a saldırmaya teşvik etmedeki hesap hatalarını ortaya koyduğunu söyledi. Belgeler Carter ve hükümetinin yeni kurulmuş İran İslam Cumhuriyeti'ni tam kapsamlı bir savaşa girenemeyecek kadar zayıf olarak gördüğünü gösteriyor. Siyasi analist Fuat İzledi Amerika ve Saddam'ın diğer destekçilerinin hesaplamaları İran İslam Cumhuriyeti'nin çok taraflı askeri baskıya birkaç aydan fazla dayanamayacağı ve savaşın İran İslam Cumhuriyeti'nin çöküşüyle sonuçlanacağı varsayımına dayanıyordu. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal savunması Saddam'ın Basri rejiminin saldırılarına karşı bu hesapları alt üst etti dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım direnişin devam ettiğini belirterek Hizbullah'ın İran İslam Cumhuriyeti ile olan işbirliğinin bölgedeki mevcut zorluklarla mücadele etmek için gerçekleşene ve Hizbullah, Yemen ve Irak'ın Gazze'ye verdiği desteğin ortak bir düşmana karşı birleşen tek bir bakış açısının sonucu olduğunu ifade etti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun konferans salonunda düzenlenen Ayetullah Misbah Yezdi Anma 4. Kongresine gönderdiği video mesajında Ayetullah Misbah'ın İslam devriminin ilke ve kurullarına bağlı olduğunu belirterek bu değerli alimin medrese ile üniversite arasındaki birliğe inandığını ifade etti. Şeyh Naim Kasım konuşmasının devamında Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği desteğe değinirken şöyle söyledi. Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği destek imanımızın ve inancımızın bir parçasıdır. Aynı zamanda bu destek vatan sevgimizin bir göstergesidir. Gazze ve Lübnan'da İsrail düşmanına karşı gerçek bir efsane şekillenmiştir. Hizbullah Genel Sekreteri, kardeşler arasında işbirliği ve dayanışmanın bu efsanevi direnişin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirterek şunları ekledi. Şehit Hacı Hac Kasım Süleyman'ı, ümmetin şehitlerin efendisi Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Seyyid Haşim Sefiyettin, Şehit Yahya Simvar, Şehit İsmail Heniye, Yemen Ensarullah Hareketi, Şehit Ebu Mehdi Mühendis, Haşi Şabi ve Necef Eşref ile Kum'daki din mercileriyle dünyanın özgür insanlarının imkanları doğrultusunda verdikleri tüm destekler bizi düşmanı rezil edecek bir noktaya getirmiştir.
Katil İsrail ordusunun Gazze şeridini 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırıları artarak sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği iki saldırıda 12 Filistinlinin şehit olduğu, 41 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze şeridine saldıranların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısının 45.553'e, yaralı sayısının ise 108.379'a yükseldiği aktarıldı.
2025 yılının başlaması ile Türkiye'nin İstanbul şehrinde yüz binlerce kişi Gazze halkını desteklemek için düzenlenen yürüyüşte Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik soykırımını kınadı. Sahab Habara'nın bildirine göre yeni miladi yılın ilk günü olan çarşamba sabahı Türkiye'den yüz binlerce vatandaş geniş katılımlı bir yürüyüş için İstanbul sokaklarına çıktı. Göstericiler Gazze halkını destekleyen sloganlar attı ve Siyonist rejimin Gazze'deki saldırı ve cinayetlerini durdurmasını talep etti. Göstericiler Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Kudüs işgal altında mesajını içeren pankartlarla İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam ve katil İsrail hesap verecek gibi sloganlar atıldı. Yürüyüş yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve bir etkinlik İstanbul'da Gazze'ye destek için düzenlenen ikinci büyük yürüyüş oldu. Geçtiğimiz yıl yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü üzerinde benzer bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.
Bu arada Ürdün'ün başkenti Amman'da da protestolar düzenlendi. Amman'da yeni miladi yılın arifesinde Amerika Büyükelçiliği yakınında geniş çaplı bir protesto düzenlendi. Göstericiler Washington'un Siyonist rejime verdiği desteği ve Gazze'deki savaş, katliam ve ablukayı sürdürmesini kınadı. Protestocular Amerika'ya karşı sloganlar atarak Washington'u Gazze şeridinde binlerce Filistinli sivili şehit eden Siyonist rejimle işbirliğini durdurmaya çağırdı. Ayrıca Gazze ve Filistin halkının zaferi için dua ederek Ürdün hükümetinden Siyonist rejim büyükelçisini sınır dışı etmesini ve bu rejimle yapılan barış anlaşmasını iptal etmesini talep etti. Tunus'ta da Gazze halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Filistin davasını savunan aktivist ve kuruluşlar salı gecesi Tunus'un başkentinde mazlum Gazze halkıyla dayanışma içinde bir etkinlik düzenledi. Göstericiler Siyonist rejimin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti ve böyle bir durumda yılbaşı kutlamalarının anlamsız olduğunu ifade etti.
Erbakan Öcalan ile görüşmeye tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Türkiye'nin gündeminde terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise gelip konuşması birinci sırada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan bu konuda sert açıklamalarda bulundu ve buna kesinlikle rızamızın olmadığını ifade ederek şunları söyledi.
Yeniden Refah Partisi olarak görüşlerimizi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının hemen arkasından da ifade etmiştik. Bir defa burada bir pazarlık söz konusu olmasını, uygun terörist başı 40 bin ve belki de aslında idam edilmesi gerekirken hapis cezasına çarptırılmış, orada cezasını çekiyor. Ve tabii ki Türk ekonomik olarak, sosyal olarak çok büyük kayıplar yaşatan anne, çocuklara, eşlerine, şehitlerimizin gerçekten de büyük acılar yaşatan 40 sene bizi uğraştıran terör meselesi ve bunun başındaki kişi. Dolayısıyla bir teröristle yapılmasını uygun bulmuyoruz. Hele hele böyle birisinin çıkartılıp getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulmaya kalkılması gerçekten de her şeyden şehitlerimize, gazilerimize, onların anısına yapılmış çok büyük bir saygısızlık.
Öte yandan Fatih Erbakan Diyarbakır İl Kongresi'nde de konuştu. Diyarbakır Türk ve Müslüman şehridir, dış güçlerin oyununa gelmeyecek ve dolayısıyla da Büyük İsrail projesinin bir parçası haline getirilmesine asla Diyarbakırlılar, bu şehrin halkı izin vermeyecektir diye konuştu.
Dış güçler için, emperyalizm için, siyonizm için de o kadar önemli. İsrail ile Tel Aviv'de sürekli olarak Diyarbakır gündemiyle yaşıyor. Diyarbakır'ı Büyük İsrail'in bir şehri, bir merkezi yapabilmek hedefiyle, hayaliyle yaşıyorlar. Burayı zehirlemek için dört yoldan uğraşıyorlar. Irkçı emperyalizm, siyonizm, dış güçler. Ama işte bütün o zehirlerin, pan zehiri, bütün o planların karşı planı bugün bu salonda şahlanıyor, bu salonda ayağa kalkıyor. Hayır, bu planları gerçekleştiremeyeceksiniz, hayır, muvaffak olamayacaksınız, bu zehri buraya akıtamayacaksınız.
Fatih Erbakan, Diyarbakır Büyük İsrail'in değil İslam Birliği'nin şehri olacak diye konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Amerika yeni yıla kanlı başladı. Sahab Haber Ağı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrinin Bourbon Caddesi'nde bir kamyon yoğun bir kalabalığın içine daldı. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yerel medyanın bildirdiğine göre araç sürücüsü kalabalığın içine girdikten sonra insanlara çarpmakla kalmayıp ateş açtı. New Orleans polis yardımcısı olayda 30 kişinin daha yaralandığını belirtti. Bu konuyla ilgili henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Birkaç gün önce de 2025 yılına girerken Amerika polisi New York Manhattan'daki kalabalık Herald Meydanı'nda bir taksinin Noel günü birkaç yayaya çarptığını ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca kısa bir süre önce de Amerika'nın Texas eyaletinde polisten kaçan bir sürücünün aracını bir alışveriş merkezine sürdüğü ve en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Panama'da protestocular Amerika'nın seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama kanalını ele geçirme niyetiyle ilgili açıklamalarını protesto ederek Amerikan bayrağını yaktılar. Sahab Haber Ağı'nın bildiğine göre Panama City'deki Panama Kanalı ofisi önünde düzenlenen Amerikan karşıtı gösteride protestocular sloganlar atarken Trump'ın açıklamalarını kınadılar. Protestocular Panama Kanalı Panama halkına aittir ve Panama'nın düşmanı Donald Trump, vahşi Yankee kanalımızdan elini çek yazılı pankartlar taşıdılar. Gösteriye katılan protestoculardan Yamir Cordova şu anda Amerikan başkanlığı koltuğuna oturacak, birinden gelen tehditlerle karşı karşıyayız. Buna izin vermeyeceğiz. Trump ne kadar tehdit ederse etsin bu ülkenin vatanseverleri ona direnecektir. Panama Kanalı ve bu ülkenin de tüm bölgeleri geri alınmıştır çünkü burada daha önce tarihi bir mücadele verilmiştir ve mevcut nesil egemenliğimizi de savunacaktır dedi. Bir diğer protestocu Saul Menendez ise şunları söyledi. Panama Kanalı'nın teslim edilişinin 25. yıl dönümündeyiz. Bu egemenliğimizin ve kendi kaderimizi de tayin hakkımızın bir kez daha teyididir. Trump saçmalıyor. Trump bu kanalın kontrolünü bizden alamaz. Çünkü kanal Panamalılarındır ve sonsuza dek Panamalılarındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'da akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Gazze'deki Siyonist rejimin süregelen savaş politikaları ve organize cinayetleri ile ilgili. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden Usame Hamdan, Siyonist düşmanın savaşı durdurmak istemediğini ve ateşkese yanaşmadığını belirtti. Hamdan, düşmanın Gazze şeridinden tamamen çekilmeye ve savaşı durdurmaya karşı olduğunu vurgulayarak, esir takası müzakerelerinde kendilerinin esneklik gösterdiklerini ancak bunun şartının savaşın durdurulması, işgalci güçlerin Gazze'den tamamen çekilmesi ve insani yardımlar ile yeniden inşa çalışmalarının koşulsuz sağlanması olduğunu ifade etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden Usame Hamdan'ın açıklamaları, Siyonist rejim İsrail'in ateşkes ve savaşın sona erdirilmesi müzakerelerinde kasıtlı engellemeler yaptığını ortaya koyuyor. İşgalci rejim İsrail yönetimi, işgal altındaki topraklarda geniş çaplı muhalefet ve rejim başbakanı Benjamin Netanyahu kabinesine yönelik hoşnutsuzluğa rağmen kendi varlığını sürdürmek için Filistin halkına ve Hamas'a karşı kriz yaratma politikasını sürdürüyor. Siyonist rejim bu hedeflerine ulaşmak için hiçbir suçtan çekinmemekte ve şu ana kadar Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bir soykırım gerçekleştirmiştir. Amerika ve Batılı devletlerin doğrudan desteğiyle İsrail, Gazze'de soykırım ve çocuk katliamına devam etmektedir. Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah bölgesindeki mülteci kamplarında soğuk hava şartları nedeniyle birkaç bebek hayatını kaybetmiştir. Soğuk, açlık ve bombardıman Gazze'de çocuklar için ölüm sebeplerine dönüşmüştür. Yoğun kış koşullarının başladığı Gazze'de son bir ayda 5 Filistinli bebek ısınma cihazlarının eksikliği nedeniyle mülteci kamplarında donarak hayatını kaybetmiştir. Mülteci kampları yağışlar nedeniyle sular altında kalıyor, çadırlar yıpranmış, yerinden edilen Filistinlilerin kışlık kıyafetleri, battaniye ve hatta yatacak yerleri yoktur.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'deki kuşatma ve savaş nedeniyle açlığın tüm bölgeyi etkisi altına aldığını belirterek ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin 1/3'ünü karşılamakta da başarısız olduklarını da açıklamıştır. Raporda ise Gazze'de yaygın bir kıtlık ve açlık krizi yaşandı ve yardım eksikliğinin İsrail ordusunun kuşatması ve geçiş noktalarını kapatması nedeniyle temel bir sorun haline geldiği ifade edilmektedir. Siyonist rejim, Gazze'deki organize cinayetlerini modern silahlar ve yapay zeka sistemleri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Katliamcı rejim İsrail'e ait Globes gazetesi, uluslararası medyaya dayandırdığı bir raporda, İsrail ordusunun Gazze'deki can kayıplarını artırmak için yapay zeka sistemleri geliştirdiğini itiraf etti. Haberde İsrail rejim ordusunun yıllardır istihbarat servisinde yapay zeka kullanımını düzenleyen bir birim oluşturduğu belirtilmiştir. Kimliklere gizli olan Siyonist İsrail askerler yapay zeka programlarının Gazze'deki sivil kayıtları ciddi şekilde artırmak için kullanıldığını kabul etmiştir. Siyonist rejim Amerika ve Batılı devletler tarafından sağlanan silah ve ekipmanlarla Gazze'deki soykırım ve çocuk katliamlarını gerçekleştirmektedir. Batı İsrail rejiminin işlediği suçlara ortak olmuştur ve Gazze'deki katliamların bir parçası haline gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in terör ile mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'e silah ve mühimmatın yaklaşık %99'unun Amerika ve Almanya tarafından sağlandığını, dolayısıyla bu ülkelere karşı ulusal veya uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatılabileceğini belirtti. İsrail'e halihazırda silah tedarik eden çok az sayıda ülke olduğuna değinen Saul, İsrail'e silah ve mühimmatın %99'unun yaklaşık %69'u Amerika, %30'u ise Almanya tarafından tedarik ediliyor dedi. Amerika ve Avrupa ülkelerinin sessizliği, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini kolaylaştırırken, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar Batı'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle Filistin halkını koruma konusunda etkili bir adım atamamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın Ukrayna'ya mali yardımları savaşı körüklemesiyle ilgili. Ukrayna Savunma Bakanı ülkesinin savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla Danimarka, Fransa ve Litvanya'dan 150 milyon euro, yaklaşık 156 milyon dolardan fazla destek aldığını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, bu fonların özellikle füze, Deep Strike modeli insansız hava araçları ve topçu sistemleri üretiminde kullanacağını belirtti. Avrupa ülkeleri Rusya ile savaşın başından itibaren Kiev'i desteklemek için Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmelerine rağmen savaşın gidişatı hala Rusya lehine ilerliyor. Raporlara göre Rusya'nın Donetsk bölgesindeki önemli ilerlemeler kaydettiği ve bu doğu bölgesindeki bazı şehirleri ele geçirdiği bildiriliyor. Ayrıca saha raporlarına göre Ukraynalılar Ağustos ayında Kursk bölgesinde ele geçirdikleri 984 kilometre karelik alanın %40'ından fazlasını kaybetti. Bu durum Ukrayna için büyük bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan Ukrayna'daki savaşın geleceği her zamankinden daha belirsiz görünüyor. Başkanlık seçimlerinde zafer kazanan Amerika Başkanı Donald Trump, bir yıldan kısa bir süre içinde resmen görevine başlayacak ve bu savaşı sona erdirme konusu onun seçim vaatlerinden biri olmuştu. Trump, Amerika'nın Ukrayna'ya yardımlarını devam ettirmeyeceğini defalarca dile getirdi. Bu durum hem Avrupa ülkelerini hem de Ukrayna'yı endişelendiriyor. Bu nedenle Joe Biden yönetimi görevdeki son haftalarında 1 milyar 25 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yönelik destek paketlerini arttırdı. Bu yardım paketi ileri düzey yerden havaya füze sistemleri, Hawk hava savunma sistemi, Stinger füzeleri ve 155 ve 105 mm topçu mühimmatları gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Avrupa ülkeleriyle Ukrayna'ya desteklerini sürdürmek için çaba göstermeye devam ediyor. Ancak Avrupa ülkeleri şu anda Ukrayna Savaşı konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya. Trump'ın yaklaşımından ve Washington'un yardımları kesme ihtimalinden duyulan endişeye ek olarak bu ülkeler ekonomik sorunların artması ve bütçe sıkıntıları ile mücadele ediyor. Ayrıca Almanya ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde siyasi durum istikrarsız. Fransa'da hükümet düşerken Almanya'da meclis feshedildi. Seçimler 23 Şubat 2025'te. Bu arada Avrupa'da Rusya ile savaşa karşı olan aşırı sağ partiler güç kazanmaya başladı. Bu durum Ukrayna savaşı ile ilgili karar alma süreçlerini de karmaşık hale getiriyor. Örneğin Rusya ile ilişkisi yanlısı bir sağcı siyasetçi olan Calen Georgescu, Romanya'daki başkanlık seçimlerinden ilk turunda zafer kazanması bu duruma örnek gösterilebilir. Macaristan ve Slovakya gibi bazı diğer Avrupa ülkeleri Rusya ile savaşta Ukrayna'ya verilen desteği yeniden değerlendirmesi gerektiğini savunuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine bu münasebeti kutluyor ve bu konuyla ilgili din alemi Sayın Hüccetü İslam Mehtevi ile ilgili yaptığımız röportajı dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin, habibi ilahil alemin ve tabibi gulubil muznibin, Ebil Gasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahiren. Her şeyden önce siz değerli dinleyiciler ve mümin kardeşler, babacılarımın huzuruna selam arz edirem ve İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın doğum gününü sizlere tebrik arz edirem. Allah inşallah bizleri o Hazretin dostları, yaranları ve takipçilerinden karar kılsın inşallah. Birkaç dakika İmam-ı Bagır Aleyhisselam, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın hayatının ve ahlakı, fazileti konusunda konuşmak istiyorum. Doğrudur birkaç kelimede ya birkaç dakikada o Hazretin o mübarek hayatını anlatmak olmaz ama denizden bir damla alması gibi biz de elimizden geldiği kadar o kaç dakikada Hazretin gidişatını ve yaşantısını anlatmaya çalışacağız inşallah. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam hicretin 57. yılında Medine'de ve imam ailesinde ve en güzel bir ailede dünyaya geldi. Babası İmam-ı Seccad Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludu. Tabi İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunu ve Hazreti Fatıma'nın torunlarından. Annesi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızıdır. her iki taraftan Fatimidi. Hem anne tarafından hem baba tarafından. İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam Kerbela olayında 4 yaşındaydı ve kendisi Kerbela'da huzur var idi. Huzurları var idi. Ve Kerbela olayını bizlere anlatanlardan birisi İmam-ı Bagır Aleyhisselam'dı. Ve yaşayıptır o olayları. Küçük yaşta o musibetleri kendi gözümle görmüştür. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu Cefer'di. Lakabı Bagır'dı. Bu lakabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona takıptı. Resulullah Cabir'e buyurublar, Cabir, benim torunlarımdan birisini göreceksen ve o ismi benim ismimdendi. Adını sayır İmam Hüseyin aleyhisselamın nevesi, İmam-ı Seccad'ın oğlu Muhammed Bagır'ı sen göreceksen ismi de Muhammed'di. Kendisi de bana çok benziyor simada ve şekilde bana çok benziyor. Ve onu göreceksen onun lakabı Bagır olacaktı. İlim kapısını müminlerin üzerine açacaktı. İlim kapısını dünyaya açacaktı. Onun ilminden dünya yararlanacaktı. Ona benim selamımı söyle. Cabir gelir İmam-ı Saccad Aleyhisselam'ın evine ve İmam-ı Bagır Aleyhisselam 2 yaşında, 3 yaşında dolanırmış ve İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ı görür ve sorur, bu çok peygambere benziyor, olmuyor, bu hemen Muhammed'dir der, bəli hemen Muhammed'dir ve selamını söylüyor ve İmam-ı Bagır Aleyhisselam buyurur ki menden de sen peygambere selam söylüyorsun, peygamberin salatı ve selamı senin üzerine olsun ve İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam Cabir'e o mucizeleri anlatır ve Cabir de bu başarati verir ki sen ilim kapısını dünyanın üzerine açacaksan ve Cabir her gün bundan, bu olaydan sonra gelir peygamberin camisinde millete anlatır ve der ki çün ben peygamberden duydum, ona göre bunu anlatırım size. Bu bir tane olaydı. Ve bir de İmam-ı Bagır Aleyhisselam hangi halifeler zamanında yaşadı? İmam-ı Bagır Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşadı ki Emevi halifelerinden. Birincisi Velid ibn Abdülmelik idi. İkincisi Süleyman ibn Abdülmelik idi. Üçüncüsü Ömer ibn Abdülaziz idi. Dördüncüsü Yezid ibn Abdülmelik idi. Beşincisi de Hişam ibn Abdülmelik'ti ki onun zamanında şehit oldu. Bu dönemde Velid ibn Abdülmelik gasil kalp, kötü bir insanıydı. İmamlara zor tuturdu. Başka babaları gibi bunların hamısı kötüydü. Ama bazıları imamlara o kadar zorluk göstermirdi. Süleyman ibn Abdülmelik bir tane rifah talep ve kendi gidişatına önem veren, fasık ve fucurlarda başı meşgul olan birisiydi. Onun için o zamandan biraz imamlar, yani bu kendisine ki başı karışıktı, imamlardan işi yok idi, imamlara bir özgürlük dervağı tanımıştı. İmam Aleyhisselam o zamandan şagirdleri başladı, yanına öğrencilerini yığdı, başladı Ehl-i Beyt'in marifini anlatmaya. Ta Süleyman İbni Abdülmelik ki öldü, Ömer İbni Abdülaziz ki yerine geçti. Doğrudur, Ömer İbni Abdülaziz de Emevi halifelerinden birisiydi ve hükümeti meşhur bir hükümet değildi, ama kendisi adil birisiydi. Ve fakirlere yardımda bulunardı. Ve Ömer İbni Abdülaziz idi ki Fedek'i İmam-ı Bagır Aleyhisselam'a döndürdü. Fedek olayı önemli bir olaydı ki başka zaman gerek konuşula. Fedek'i İmam-ı Bagır Aleyhisselam'a ve Hazreti Fatime'nin çocuklarına döndürdü. Dedi ki bu sizin hakkınızdı. Peygamber vermişti bunu sizlere. Ve bu da birinci ve ikinci halife tarafından gasp olunmuştu. Ondan sonra Emevi hükümetinin eline düşmüştü. Emevi hükümeti de Muaviye vermişti Mervan'a. Mervan da vermişti Abdülaziz'e. Abdülaziz de öldükten sonra bu geçmişti Ömer İbni Abdülaziz'in eline. Ömer İbni Abdülaziz ki halife oldu, bunu döndürdü, verdi Ehl-i Beyt'e. Ve bir özgürlük tanıdı Ehl-i Beyt'e. Ve hemen Ömer İbni Abdülaziz zamanı idi ki Ali Aleyhisselam'a küfür etmeyi kaldırdı. Bu menberlerde, camilerde, cuma günlerinde özellikle Ali Aleyhisselam'a ki küfür edirdiler. Neuzubillah, o küfürü kaldırdı. ve Ömer İbni Abdülaziz 2 seneki hükümet elədi. Bu 2 sene zamanında büyük bir özgürlük verdi Ehl-i Beyt'e. İmam-ı Bağır Aleyhisselam ilim kapısını tüm dünyanın üzerine açtı ve başladı Ehl-i Beyt'in fəziletini ve Ehl-i Beyt'in məktəbini ve Ehl-i Beyt'in gidişatını, sünnetini anlatmaya. Ve ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz'den sonra Yezid İbni Abdülmelik hükümete geçti. Yezid İbni Abdülmelik de aynı Süleyman İbni Abdülmelik gibi fasık bir adamıydı. Kendi işindeydi. Akşama kadar mest idi, sarhoş idi. O kadar önem vermirdi. Düzdü. Bunun etrafındakiler de zalim idiler. Bu önce Abdülaziz'in yolunu, Ömer İbni Abdülaziz'in yolunu gitmeye devam etti. Sonunda o yoldan saptı. Fasıklığa, fücurluğa düştü. Ondan sonra o zaman da yine bir imamların doğrudur sıkıntıları var idi. Ama özgürlükleri de var idi. Güzel bir şekilde marif Ehl-i Beyt'i anlatmaya çalışırdılar. Ama bu da öldükten sonra Hişam İbni Abdülmelik ki iş başına geçti, imamlara çok bir baskı yaptı. Özellikle İmam-ı Bağır Aleyhisselam'ı göz altında sakladı ve son zamanlarda da artık tahammülü kalmadı ki bilirdi ki bütün Şiyelerin kalbi Muhammed-i Bağır Aleyhisselam'dan birliktedir ve Müslümanlar daha onun manevi bir imam olarak tanıyırlar. Onun için Medine'nin valisine mektup yazdı. İmam-ı Muhammed Bağır'ı Ali Bağlı göndereceksen buraya oğlunla birlikte. İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı zorla Medine'den Şam'a gönderdiler. Ve Şam'da İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı tahkir etsin ve kendisini yükseltsin 3 gün huzuruna kabul etmedi. 3 günden sonraki kabul ettim. Bir ortam hazırlamıştı orada. Ok atırdılar. Herkes o güzel okçuları getirmişti oraya. Herkes derdi bir tane ok vursun. İmam Bağır Aleyhisselam'ı da davet edek. Tayin ki mahcup edek. Vuranmasın mahcup edek. Milletin içerisinde mahcup olsun. Ve orada İmam Bağır Aleyhisselam başarılı geçti. Güzel ok attı. Hedefi vurdu. Hişam kendisi mahcup oldu. Hele her ne olduktan sonra İmam Bağır Aleyhisselam'ı ağırladı Şam'da ve kaç günden sonra Medine'ye döndürdü. İmam Aleyhisselam yine geldi, aynı yolu devam etti. Ama İmam Aleyhisselam her anda, her zamanda, her ilim kapısı olsun ya ilim sahnesi olsun ya diğer yerlerde hiçbir zaman Allah'ı unutmazdı, ibadeti unutmazdı, Allah'ın fakirleri, fukaraları unutmazdı. Ahlakı, marifeti, her şeyi peygamberden kesbetmişti ve aynı peygamber gibi milletten ve ümmetten davranırdı, hareket edildi. Bir kişi der ki, Muhammed İbn-i Münkedir adında, der bir günüsü öğleden sonraydı, çok sıcak bir havada, Medine'nin havasında yazın gününde hareket edirdim. Gördüm Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı ki kendi bağında, kendi yerinde çalışır, iş görür, ağaçları suvarır, yeri suvarır. Der, ben çok hayret eledim, gittim. Dedim ben bunu nasihat edeceğim. Bu nasıl olabilir ki? Bir tane Kureyş kovumunun büyüğüdü. Özü bir tane ilim öğretmenidir. Ahl-i Beyt'in marifini dünyaya örgüdür. Kendisi dünyaya böyle meşguldu. Bu sıcağın altında nasıl olabilir ki bu kadar çalışsın? Kendisi Sufi mezhep idi. Bu Muhammed İbn-i Münkedir Sufi mezhep idi. Sabaha kimin ibadet ederdi, sabahtan akşama kimin de oruç tutardı, o bazıları buna yardım ederdi, öyle geçinirdi. Gelir İmam-ı Sadık Aleyhisselam, İmam-ı Bağır Aleyhisselam'a der ki, sen ölsen bu halette, ölsen Allah'a ne cevabın olacaktır? Ya bu kadar da adam dünyaya düşkün olur mu? Bu sıcağın altında, bu saatte sen burada çalışırsan. İmam buyururlar ki, eğer ben şimdi ölsem Allah'ı en güzel bir şekilde karşılamış olacağım, Allah'ın huzuruna çıkacağım. Şehadet halinde elə bil Allah'ın huzuruna çıkmışam. Çünkü ben çalışıram ki bazı kötü insanlara el açmayayım, onlara muhtaç olmayayım. Böyle çalışmasam başkalarına muhtaç olaram. Bu anladı ki tabii ben çalışmıram başkalarına, görürsen her kötü insana, iyi insana falan ağız açıram, başkaları mənə tərəhüm edirlər. İmam buyurdu ki, ben istemiyorum başkası mənə tərəhüm etsin. Kendi anlamın terinle kazanım kendimi yiyeyim. Yani İmam Aleyhisselam hem kendisi çalışırdı, çalışması öz yerinde, ibadeti öz yerinde, ahlakı, maneviyeti, her şeyi öz yerinde bir şekilde güzel hareket edirdi. Son olarak İmam Aleyhisselam'dan, çünkü vaktimiz az olduğu için bir hadis okuyacağım. Ondan sonra sizi Allah'a emanet edeceğim. Allah hamınızı muvaffak etsin inşallah. İmam Aleyhisselam buyururlar ki, üç şey Allah katında çok önemlidir ve Allah-u Teala izin vermeyip ki onlardan hiç kes mumaniyet etsin. Yani bunları yerine getirmemiş olsun. Bu üç şeyi kesinlikle yerine getirin. Ve herkes bu üç şeyi yerine getirse kemala ermiş olar. Bunlardan birincisi edaya emanettir. Bu emanet sahibi iyi olsun, kötü olsun, o emanet ki sana tavşırıptı, bunu yerine getir. En güzel yollarından birisi, bu edaya emanet en ikmal-i dinlen ve ikmal-i imandan birisi budur ki, bir adamın ki imanı kamil olmak istiyor, emaneti yerine getirsin. Bu emanet veren adam facir olsun ya fasık olsun. İkincisi imam buyururlar ki, birrül valideyn. Bu anneye babaya iyilik etmekti. Bu anne baba kötü olursa olsun, iyi olursa olsun. Anneye babaya iyilik edin. Yardımda bulunun. Üçüncüsü de ehde vefa etmeklikti. Herkese sen söz veripsen, ehd edipsen, imza atıpsan yerine getir. Ve ehdine vefa et. Herkes olursa olsun. Eğer gerçekten bu üç noktaya emel olunsa, yani eğer emanete hıyanat olunmasa dünyada, eğer ehd vefa elediğimiz ehdleri yerine getirsek, eğer anneye babaya ihtiramda bulunsak, gerçekten dünya gülistan olmaz mı? Gerçekten de öyle olur. Allah inşallah bizi İmam-ı Bâkır Aleyhisselam'ın yolunu gidip o hazretin takipçilerinden karar kılsın inşallah. Bu günü yine de hepinize tebrik arz ederim. Allah bizi bu hadisede emel edenlerden karar kılsın inşallah. Allah'ın Muhammed Ali Muhammed hürmetine. Onlar için zahmet çekirler. Bu radyoda çalışırlar. Radyoda zahmet çekirler. Bizim sesimizi mümin kardeşlerimize getirirler. Ve Ehl-i Beyt'in marifini anlatırlar. Sen bunları ve bizleri Ehl-i Beyt'ten hiçbir zaman ayrı salma inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüccetü İslam Mehtevi ile yapılan röportajda Hazreti İmam Muhammed-i Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü münasebeti etrafında uzman konuğumuzun fikirlerini ve görüşlerini aldık. Sohbetimize son vermeden hafifçe yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesi Şehit Kor General Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü yaklaşırken ülke çapında düzenlenen ve düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili olarak İslam devrimlilerinin katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde anma merasimi düzenleneceğini, bu merasim öncesi Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ailesinin Ayetullah Hamine'i ile görüştüklerini yargı erki başkanından naklen düşmanın halkı umutsuzluğa sürüklemesini etkisizleştirme yolu halka ve ülkeye beklentisiz hizmet olduğunu belirttiğini aktarıyor. Cumhur-i İslami gazetesi Ayetullah Hamenei'nin medya tarafından iletilen mesajın askeri araçlardan daha önemli olduğuna dair mesajını aktardığı haberinde şu ifadeleri yer veriyor.
Devrim lideri Ayetullah Hamini, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Medya Dönüşüm Ufku toplantısına gönderdiği mesajda medyanın günümüz bir dünyasındaki benzersiz rolünü vurguladı. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamini toplantıya gönderdiği mesajda medyanın günümüz dünyasındaki benzersiz rolüne dikkat çekti. Mesaj ve gerçeği anlatma kabiliyetinin zaferi belirlemedi askeri araçlardan daha önemli bir etken olduğunu belirtti ve medya alanında daha fazla dikkat, çaba ve yenilik çağrısında bulundu. Devrim liderinin mesajı şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Cebelli, siz ve bu değerli şahsiyetler medyanın ve propagandanın günümüz dünyasındaki daha önce hiç olmadığı kadar mücadelelerdeki benzersiz rolünü biliyorsunuz. Bugün bir tarafın sahadaki zaferini, onun mesajını alma ve iletme ve gerçeği anlatma kabiliyeti belirliyor. Askeri araçların sahaya çıkıp etkili olmasından çok önce ve daha etkin biçimde. Biz bu önemli alanda dikkat, çaba ve yeniliğimizi iki katına çıkarmalıyız. Bu benim bu toplantıya mesajımdır. Seyyid Ali Hamenei.
Kudüs gazetesi, Şehit Kasım Süleyman'ın doğduğu kent Kerman'da halkın büyükten küçüğe herkesin bu kentin şehitler mezarlığında şehit komutanı için merasim düzenlediğini, birkaç saat içinde işgal edilen Kudüs'ün elektrik santrali, Ben Gurion Havalimanı ve Amerika'nın savaş gemisinin Esarullah tarafından hedef alındığını, Suriyeli grupların Jolani'ye mesajında cinayete son vermelerini, aksi takdirde kanın gövdeyi götüreceğini belirttiğini duyuruyor. İttihat gazetesi İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadığına dair haberinde şunlara yer veriyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, İslam devrimi liderinin görüşüne göre İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer doktrininde herhangi bir değişiklik olmamıştır dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Tahran'da Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr al-Buseydi ile görüştü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmedyan, Umman Dışişleri Bakanı'nın sorusuna zenginleştirme seviyesinin yükseltilmesi ilişkin iddialar asılsızdır ve İran İslam Cumhuriyeti İran-Maskat mutabakatının genel çerçevesine bağlıdır yanıtını verdi. Ahmedyan medyada söylenenin aksine İslam devrimi liderinin görüşüne göre İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer doktrininde herhangi bir değişiklik olmamıştır dedi. Siyonist rejimin Suriye topraklarındaki saldırını kınayan Ahmedyan direniş zayıflamadı aksine Suriye topraklarının Siyonist rejim tarafından işgal edilmesiyle önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek yeni bir direniş doğdu ifadesini kullandı. Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr al-Buseydi ise Umman Sultanı'nın her zaman İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi, Taliban'ın nehirler üzerine inşa ettiği barajlarla Türkiye politikasını izlediğini, eski Dışişleri Bakanı Zarif İnhaç Kasım Süleymani ile ilgili görüşünü, 2024 yılının Gazze'li çocukların katliam yılı olduğunu belirtiyor. Ebrar gazetesi, Hamas'ın Noel ile ilgili görüşünü aktardığı haberinde şunlara değiniyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, dünya çapındaki yılbaşı kutlamalarının Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımına karşı ülke çapında bir kampanyaya dönüştürülmesini talep eden bir bildiri yayımladı. Hamas'ın bildirisinde Noel'i kutlayan dünyanın tüm özgür insanlarından bu kutlamaları İsrailli işgalcilerin Gazze şeridindeki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden itme savaşına karşı popüler ve ülke çapında bir harekete dönüştürmelerini istiyoruz ifadesine yer verildi. Hamas'ın bu kutlamalar Siyonist rejimin Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasına karşı dünya çapında protesto yürüyüşlerini sürdürmek ve yoğunlaştırmak için küresel bir fırsat haline gelmeyi vurgulandığı bildirisinin devamında yeni yıl kutlamaları aynı zamanda işgalci rejim ve Siyonist rejimin saldırganlığını ve suçlarını destekleyen ülkeler üzerinde de bir baskı haline gelmelidir ifadesinin altını çizildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. XX yüzyılın en önemli olaylarından biri olan İran-İslam devrimi ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel yapısını nasıl dönüştürdü? İşçilerden aydınlara, pazarcılardan cesur kadınlara kadar toplumun farklı kesimlerini tek bir liderlik çatısı altında bir araya getiren şey neydi? Bu bölümde önde gelen sosyal tarih araştırmacılarından John Fora'nın analizine bakarak bu halk hareketinin mekanizmalarını ve İmam Hümeyni'nin toplumsal güçleri harekete geçirmedeki kilit rolünü deşifre edeceğiz. Merhaba, İran-İslam Devrimi'nin oluşum hikayesi podcastine hoş geldiniz. Bu podcastin bir başka bölümünde size İran-İslam Devrimi'nin nasıl oluştuğunu batılı düşünürlerin diliyle anlatmam için bizi dinlemeye devam edin. Batılı düşünürlerin yaklaşım devrim olgusunun yeni boyutlarını ve açılarını ortaya çıkaracaktır. Çünkü bu düşünürler genellikle bu büyük olguya devrim sürecinin dışından ve bilimsel teorilerin merceğinden bakmışlardır. Ve bu tutum İran-İslam devriminin daha bütünlüklü ve elbette daha çekici bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir ve onun gizli ve derin katmanlarına daha aşina olmamızı da sağlayabilir. Ancak başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim ki bu podcast'te daha önce söylediklerimizi dinlemek için İran Radyosu'nun web sitesine ve iranradio.ir adresindeki sosyal ağlarına girebilir ve bu podcast'ten önceki bölümlerini dinlerken ücretsiz olarak sunduğumuz diğer birçok podcast'i de dinleyin. Yorumlarınız veya önerileriniz varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi podcastimizin bu bölümünde İran-İslam devriminin oluşumuyla ilgili olan ve John Fora'nın İslam devrim hakkındaki anlatımına daha aşina olmanızı sağlayacak bu bölümüne geçelim. Bizden ayrılmayın. Değerli arkadaşlar, bir önceki bölümde Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü John Furan'a göre İslam devriminin oluşumunu anlatmış, bağımlı kalkınma kavramına odaklanan ve otoriter yönetim ile yabancı yönetimin iki unsuruna odaklanan Furan'ın İran'ın özellikle çağdaş dönemi olmak üzere son yüzyılların tarihindeki gelişmeleri analiz etmeye çalıştığını belirttik. Meşrutiyet devrimi ve petrol endüstrisinin millileştirilme hareketini ve bu iki hareketin başarısızlık nedenlerini inceleyerek İslam devrimine, otoriter hükümete ve dış yönetime karşı güçlü bir mücadele ve bu iki tarihi mücadelede halk direnişinin yenilgiye uğratılmasının sonucu olarak görüyor. Ayrıca Furan'ın Hicri Şems'e 28 Murdat 1332 miladi 1953 darbesinin ardından İran'da Batı'ya yeni bir bağımlılık döneminin başladığına ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağımlılığı İran'la olan özel siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler yolu ile oluşturduğuna inandığını belirttik. Muhammed Reza Şah Pehlevi'nin bu dönemde iddialı planlar aradığını ancak petrol gelirlerinin azalmasıyla birlikte ağırlıklı olarak askeri olan bu planların işsizliğin artmasına, şiddetli enflasyona, konut krizine, yeni dış borçlanmaya yol açtığına ve derin toplumsal huzursuzlukların oluşmasıyla 1979 devrimci hareketinin yolunu açtığına inanıyor. Bu arada Muhammed Reza Şah'ın da muhalifleri farklı ideolojilere sahip olmalarına rağmen siyasi bir direniş kültürü yaratarak, farklı siyasi örgütlere birleştirerek güçlü bir hareket oluşturdular ve uzun vadeli ve ülke çapında bir grev olan kitlesel sokak yürüyüşleriyle Muhammed Reza Şah'ı iktidardan uzaklaştırdılar. İslam devriminin patlak vermesine sınıf koalisyonunun ve İran halkının kapsamlı siyasi seferberliğinin ürünü olarak değerlendiren Furan, bu koalisyonun oluşumunda Ayetullah Hümeyni'nin rolünün etkili ve belirleyici olduğunu belirtiyor. Furan, İran tarihinin önde gelen araştırmacılarından neredeyse tamamının İslam devriminin bir sınıf koalisyonunun sonucu olduğuna inandığına inanıyor ve kendisi de bu inancı doğruluyor ve devrime katılan toplumsal güçlerin kentsel, halkçı ve çok sınıflı bir koalisyon olduğuna inanıyor. Ancak onun becerisi diğer analistlerle karşılaştırıldığında her grup ve sınıfın devrime nasıl katıldığının ve İmam Hümeyni'nin onları kendi liderliği altında nasıl harekete geçirebildiğinin açıklanmasıdır. Ayetullah Hümeyni'nin Şah'a açık ve kesin bir alternatif sunarak heterojen toplumsal güçleri bilinçli olarak liderliğinin şemsiyesi altına yerleştirdiğine ve rolünün çok hassas ve belirleyici olduğuna inanıyor. Furan, Ayetullah Hümeyni'nin en ateşli destekçilerinin gösteriler için sıklıkla mali kaynaklar, iletişim ağları ve halk güçleri sağlayan çarşıdaki tüccarlar ve zanaatkarlar olduğuna inanıyor. Bu bağlamda şöyle yazıyor: profesyoneller, kentsel kitle hareketi ve piyasa faaliyetinin bir parçası olarak devrime katıldılar ve sayı olarak bakıldığında 40. gün törenlerinin Ocak, Şubat, Mart ve Mayıs 1978'de yani yüz binlerce taze gücün katılmasından önce yapılmasında önemli rol oynadılar. Devrime katılan din adamlarının ve pazar tacirlerinin örgütsel yapısı 1978'in sonunda ülke çapındaki İslam devrim komiteleriydi. Her komitenin başında genellikle Ayetullah Hümeyni'yi destekleyen bir din adamı vardı ve bunlar kapsamları altındaki bölgelerde grevleri, refahı, gıdayı ve güvenliği desteklemekte de aktiftiler. Güçsüz koordinasyonlarına ve her yer ve bölgedeki bağımsız konumlarına rağmen bu komitenin tümü Ayetullah Hümeyni'yi destekledi. John Foran'a göre devrime liderlik etme isteyen sınıflar arasında aydınlar da vardı. Yazarların, şairlerin, gazetecilerin, avukatların, hukukçuların, öğretmenlerin ve öğrencilerin devrimin yolunu açan eylemlere öncülük ettiğine inanıyor. Onlar açık mektuplar yazarak, merkezler ve dernekler oluşturarak, şiir geceleri düzenleyerek, insan hakları ve bireysel özgürlükler için mücadele ederek devrimde öncü rol oynadılar. Öğrenciler üniversitelerde aktif olarak kitlesel gösterilere ve grevlere katıldılar. Hükümet çalışanları ve bakanlık üyeleri de petrol işçileri ve fabrikalarla omuz omuza grevler gerçekleştirdiler ama sonuçta hepsi İmam Hümeyni'nin liderliğinin kapsamlı şemsiyesi altına girdi. Foran imamın siyasi seferberlik ve aydınlardaki rolunun altını çizerek aydınların siyasi eylemini şu şekilde özetliyor. 1978 sonbaharında yani devrimin son aşamalarında bunlar Ayetullah'ın liderliğini kabul ettiler. Tabi bazen bu kabule Tahran Öğretmenler Derneği örneğinde olduğu gibi isteksizlik ve eleştiriler de eşlik ediyordu. Ulusal cephe sistemi reform etmek için rejimde her türlü işbirliğini boykot ederken Ayetullah Hümeyni'nin Paris'teki İslam, bağımsızlık ve demokrasiye dayalı ittifakı ile anlaşmayı duyurdu. Ve bu anlaşmayla birlikte orta sınıftan pek çok dindar olmayan aydında harekete katıldı. Aydınlar, öğrenciler, mücahitler, fedailer ve tudeyler Ayetullah Hümeyni'yi inatçı bir anti-emperyalist ve rejimin uzlaşmaz bir muhalifi olarak görüyorlardı. John Foran, işçileri devrimdeki bir diğer etkili sınıf olarak görüyor. İran işçi sınıfının 1978'de ülke çapında bir greve dönüşen az çok kendiliğinden grevlerin başlatıcısı olarak bu kitle hareketinde merkezi bir rol oynadığına inanıyor. Grev faaliyetleri esas olarak ekonomik nitelikteydi ancak siyasi atmosferi gerginleştirdi ve 1978 yazında bu grevler giderek siyasi bir renk kazandı ve işçiler siyasi talepleri de yükseldi. Ülkenin diğer ekonomik sektörlerinden işçiler de petrol endüstrisi işçilerine katılırken büyük ücret artışları teklifini reddettiler ve greve devam ettiler. Ayetullah Hümeyni'ye desteklerine defalarca ilan ettiler ve toplumsal hareketin yükselişini istediler. Petrol sanayi işçileri petrol ihracatını ancak önce Şah'ı ihraç ettiğimizde başlayacağız dediler. Ancak bu grevler Şah'ın gidişiyle bitmedi. Ayetullah Hümeyni'nin işçilerle bağlantısını açıklarken Foran şöyle yazıyor. İran'ın grevci işçilerinin çoğunun Ayetullah Hümeyni'ye dini nedenlerden çok siyasi nedenlerden dolayı hayran olduğuna dair kanıtlar var. Çünkü onun Şah'ın karşısında inatla durduğunu gördüler. Gelen grev iki amaca hizmet etti. Şah rejimini zayıflattı, ülke içindeki meşruiyeti yok etti ve ordunun harekete bastırmasını zorlaştırdı. Çünkü ordunun yakıta, bakanlıklarda iletişime ihtiyacı vardı. İşçi grevinin devrimin başarısı üzerinde belirleyici bir etkisi de oldu. Çünkü o olmasaydı Ayetullah Hümeyni iktidara gelemezdi. Foran, Tahran'ın güneyindeki Gecekondu ve Kenar mahallelerinde yaşayanların da devrimde önemli bir rol oynadığına inanıyor. 1978 yazında onları kentlerin sınır dışı bölgelerden çıkarmak için gelen polislerle çatıştılar ve rejime karşı çıkmanın mümkün olduğunu gösterdiler. Dini motivasyon ve ekonomik ihtiyaçların yanı sıra bu sınıfı mazlumlar olarak onurlandırdığı için Ayetullah Hümeyni'ye de ilgi duyuyorlardı. Ayetullah Hümeyni'nin bu yaklaşım ile 1978'deki gösteri ve yürüyüşlerin büyük kitlesini de oluşturdular. Ülkedeki köylülerin ve göçebelerin rolüne değinen Furan, onların devrimin zaferinde önemli bir rol oynamadığına ve şu an onları protesto yolları bastırmak için kullanmaya çalıştığını, ancak bu politikasında başarılı olamadığına ve Ayetullah Hümeyni'nin onlara devrim yolunda rehberlik edebildiğine inanıyor. Furan şöyle yazıyor: Ocak 1979'un başlarında köylülerin çoğu zaferin eşiğinde olan Ayetullah Hümeyni yanlısı güçlerini zımni veya açık bir şekilde destekledi. Tahran çevresindeki köylüler bu şehrin Muharrem yürüyüşlerine katıldı. Son olarak Furan, kadınların devrimdeki rolüne dikkat çekti ve çoğu durumda bu rolün sınıf çizgisinde olduğunu da belirtti. Protestoların maliyetini azaltmak için kadınların varlığını düşündü ve şunları yazdı. Büyük bir gösteride çarşaflı binlerce kadın kalabalığın önünde hareket ediyordu ve böylece risk alırken riskin kapsamını da daraltıyorlardı. Furan gösterilere katılan kadınların ağırlıklı olarak pazarcı kadınlar, alt sınıflardan kadınlar ve öğrencilerden oluşunu düşünüyor. Can Furan analizinin son bölümünde Ayetullah Hümeyni'nin edebiyatına ve sanat diline değinirken İmam Hümeyni'nin aziz ve cesur millet veya mazlum İran gibi ifadeleri kullanmasının halkta milli duyguları uyandırdığını kaydetti. Buna ek olarak Ayetullah Hümeyni, İran halkı arasında güçlü dini ve mezhepsel boyutları ve kökleri olan şehitlik erdemini akıllıca vurgulamış ve halka rejime karşı durma cesareti ve gücü verebilmiştir. Furan şöyle yazıyor: Şehitliğin erdemini vurgulayan silahsız halk, silahlı orduya karşı çıktı ta ki nizamın düzenini bozdular ve ortak İslami kimliğe sarılarak halkı bastırma iradesini sarstılar. İran İslam Devrimi'nin oluşumunun hikayesi podcastımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde ve bir önceki bölümün devamında İran İslam Devrimi'nin oluşumunda toplumsal güçlerin ve kesimlerin güçlerinin ve İmam Hümeyni'nin liderliğinin rolünü de ele aldık. Furan pazar tüccarları, entelektüeller, işçiler ve banyolarda yaşayan insanlardan oluşan çok katmanlı bir koalisyonun İmam Hümeyni'nin liderliği altında nasıl bir araya geldiğini ve bu liderliğin zeka, tutkulu edebiyat ve ortak İslami değerlere vurgu yapan kapsamlı bir harekete nasıl zafer girdiğini nadir bir doğrulukla gösterdi. Furan bu devrimin esnaftan üniversite öğrencileri ve düzenlenen gösterilerin ön saflarında duran cesur kadınlara kadar toplumun tüm kesimlerinin koordineli çalışmalarının sonucu olduğunu ve değişimin sadece toplu dayanışma ve irade ile mümkün olduğunu gösterdiklerini belirtiyor. Aynı zamanda İmam Hümeyni'nin dini ve milli inançları toplumsal seferberlik amacıyla kullanma becerisini ve liderliğini de vurguluyor. Şahın silahlı rejimini silahsız halkın önünde diz çöktürebilecek olan yaklaşım. Sevgili dostlar, İran İslam Devrimi Furan'ın dediği gibi insanların kaderini değiştirme gücünün tarihsel bir örneğidir. Bu analizin, bu önemli tarihi olayın sizler için farklı boyutlarına dair yeni bir bakış açısı açacağını da umuyoruz. Bu bölümün içeriğini beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu tarihi sohbetten yararlansınlar. Ayrıca sosyal ağlarda bizimle bağlantı kurmanızı da diliyoruz. Yorum, öneri ve eleştirilerinizin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı olacağını unutmayın. Bu bölümün sonunda sizi bir sonraki bölümde bize katılmaya davet ediyorum. Çünkü bu bölümde aynı zamanda diğer önde gelen batılı düşünürlerin İslam devriminin oluşumu hakkındaki görüşlerini de sizlere aktarmaya ve daha fazla bilgi ve farkındalık kazanmaya çalışacağız. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınızı da tavsiye etmeniz bizi mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.